Ayrım 18, sayfa 233. 17. Pazar günü açık ve güneşliydi. Piskopos, eski Serapyum'da gerçekleşecek olan ayine katılmamız için kesin emir verdiğinden, sabah duasından sonra müzenin yolunu tuttuk. Tepenin eteğine geldik ve büyük kalabalığı görünce şaşırdık. Oraya toplanmış olan mütevazi insanlara sorduğumuzda, görünüşe göre şehrin çok sayıda ileri geleninin törene davet edilmesi nedeniyle ayine katılamadıklarını anlattılar. Başka bir şehrin piskoposunun bile ayine katılacağını öğrenmiş, olacakları görmek için oraya toplanmışlardı. Merdivenlere tırmandık ve bazı imparatorluk muhafızlarının müze alanı girişine nöbet tuttuklarını görünce hayrete düştük. Acemi suratlı bir muhafız yolumuza çıkarak önümüzü kesti. ''Sizler içeri giremezsiniz.'' ''Neden? Bunu kim söyledi?'' diye sordu Ammonius. ''Bu Liturya'ya sadece şehrin nüfusları katılabilir. Toz olun.'' ''Nüfuslu mu?'' diye tekrarladı Ammonius küçümseyerek. Isidorus böyle bir ifade karşısında güldü ve Sirus cüretkar bir tavra bürünmüştü bile. ''Toz olun.'' ''Hepimiz Tanrı'nın gözünde eşitiz.'' diye bağırdı Ammonius. Parabolani grubu olarak hepimiz etrafını sardık ve öfkeyle ona bağırdık. ''Kimle konuştuğunu biliyor musun ahmak?'' diye sordu Isidorus muhafıza. ''Beni dinle, evimize girmemize izin vermeyecek misin?'' diye bağırdı Ammonius. ''Parabolani Ammonius'la.'' dedi Isidorus. Zavallı askerin gözünü korkutmayı başardık ve yüzünden korktuğu belli olmasına rağmen girmemize izin vermemeye körü körüne bir ısrarla devam etti. Biz de onu yola getirmeyi başaracağımızdan emin bir şekilde azarlamaya ve korkutmaya devam ettik. ''Bana cevap ver. Burası bizim evimiz budala. Girmemize izin ver.'' Sonunda arkadaşına yardım etmek için başka bir muhafız geldi. ''Parabolaniler girebilir.'' diye ilan etti. Onu kimse duymadığından tüm gücüyle bağırıp anlamsız haykırışlarımızı bastırdı. ''Parabolanilerin girebileceğini söyledim.'' Bunca bağırışmadan alt üst olan iki muhafız, arkadaşın yeni talimatları karşısında şaşkına döndü. Rahatlayarak bir kenara çekildi ve geçmemize izin verdi. İçerleyerek yolumuza devam ettik. Ammonius devam etmeden önce zavallı askere doğru istavroz çıkardı. ''Barış seninle olsun.'' dedi ona ses tonunu değiştirerek. Serapyum'un girişine doğru yaklaştığımızda ayinin başlamış olduğunu anladık. Eskiden Serapis'in heybetli heykelinin bulunduğu yerde artık tepesini bir Hristiyan monogramın taşlandırdığı taştan mütevazi bir sunak vardı. İçerisi asillerle doluydu. Erkekler bir tarafta, kadınlar ise diğer tarafta oturuyorlardı. Sunağın bir yanında 30 diyakozdan oluşan bir grup ayakta duruyordu ve aralarında Sinesius'u seçebiliyordum. Diğer yanında yine hepsi ayakta duran bazı arçonlarla birlikte vali giysileri içindeki Orestes'i gördüm. Ortada mor kıyafetler giymiş, sunağa doğru bakan Siril, ahşaptan yapılmış gösterişli bir kürsüye doğru yaklaştı. Bir diyakoz, kalın incili kürsünün üzerine koymasına yardım etti ve Siril daha önceden işaretlenmiş olan sayfayı zorlanmadan buldu. Orada mevcut olan herkese baktı ve konuştu. Saint Paul'ün Timothy'ye yolladığı ilk mektubun okuması. Hepimiz haç çıkardık ve piskopos okumaya başladı. İnsanların her yerde hiddet ve nefret olmaksızın ellerini sadece dua etmek için kaldırmalarını arzuluyorum. Ayrıca kadınların düzgün bir şekilde giyinmelerini, örgülerle, altınla, incilerle, lüks kıyafetlerle değil de edep ve ağırbaşlılıkla Tanrı'ya inanan, kadınlara özgü olan iyi uğraşlarla bezenmelerini de arzuluyorum. Olduğum yerden Orestes ve konsey üyelerinin aralarında fısıldaştıklarını ve şaşkın yüzlerle baktıklarını görebiliyordum. ''Kadın, sessizliği ve uysallığı öğrenmelidir.'' diye devam etti Siril. ''Kadının ne ders vermesine ne de erkeğin üzerinde yetki sahibi olmasına izin vermeyeceğim. Suskun olacak ve sessiz kalacaktır. Çünkü ilk önce Adem, sonra Havva yaratılmıştır.'' Siril okumasını bitirdi ve orada toplananlara baktı. Salonun sessizliği gerginlik doluydu. Okuduğu beni bile rahatsız etmişti. Piskopos kitabı kapattı ve onu öptü. ''Bu Tanrı'nın sözü.'' diye teyit etti. ''Amin.'' diye karşılık verdik hepimiz. ''Öyle olsun.'' dedi. Siril İncil'i okuduğu aynı tatlılık ve berraklıkla vaazına başladı. Ses tonu sanki çocukları anlatıyor gibi geliyordu. Kimseyi kırma ya da gücendirme niyetinde değildi. Ulu havarimizin erkeklerin kadınları yönetmesi gerektiği konusunda söyledikleri ne kadar aşikar. Yaratılışın gerçeği kuşkuya yer bırakmıyor. Kutsal mirasını 12 erkeğe emanet eden İsa da bunun bilincindeydi. Erkekler aralarında hiç kadın yoktu. Duraksadı ve tatminkarlık içinde hepimizin dinlediğini gördü. Ancak diye sesini yükseltip sertleştirerek devam etti. İskenderiye'de tanıdığım bazı insanların hayranlık duyduğu, hatta sözlerine güvendiği bir kadın var. Filozof Hipatya. Adını duyunca irkildim ve korku tüm vücudumu sardı. Etrafıma baktığımda tüm arkadaşlarımın tamamen kendilerini kaptırmış bir şekilde dinlediklerini gördüm. Ve bu sözlerin ne kadar tehlikeli olduğunu sadece ben sezmişe benziyordum. Sadece ben ve Orestes. Bu zikirden dolayı Orestes'in yüzü endişeyle doluydu. Siril yakalamış olduğu avını bırakmadı. Bir kadın, sonsuz küstahlığıyla gerçeği kendi başına öğrenebileceğini düşünen bir kadın. Kimsenin yardımı olmadan, dinsizliğini alenen beyan eden bir kadın. Bugün aramızda olan ve kendine Hristiyan diyen bazı kişiler ona kulak vermekten başka bir şey yapmıyorlar. Bir cadı, gecelerini şeytandan esinlenmiş sapkın gereçlerini kullanarak geçiren bir büyücü. Siril'in sözleri beni yavaş yavaş uykumdan uyandırıyordu. Hipatya'yı suçluyordu. Hipatya'yı, her zaman Hristiyanları, Yahudileri, inançları ve paganları koruyan Hipatya'yı. Kimsenin olmadığı kadar araştırmacı, herkesten daha erdemli, bilgeliği ve doğru yargısından dolayı saygı duyulan Hipatya. Önce Novatyancıların, sonra da Yahudilerin mahkum edildiği gibi gözlerimi ve yüzlerce insanın gözlerinin önünde mahkum ediliyordu. Siril mesajın sonuçlarını gayet iyi biliyordu ve Orestes de bunun farkındaydı. Çünkü yüzündeki ifadeden eğer yapabilecek olsaydı bu adamı o an sonsuza kadar susturacağını okuyabiliyordum. Ama benim gibi o da yapamadı. Piskopos bu kez sevecen sesine bürünerek orada bulunanların yüreklerini zehirlemeye devam etti. Bu yüzden bugün cehennemin iğrenç habercisinin büyülerine teslim olanların İsa ile tekrar barışmaya hazır olup olmadıklarını öğrenmek için seçilen gündür. Siril hacimli kutsal kitabı ellerinin arasına alarak kürsüsünden indi. Orestes'in ve asillerin tam önüne gelene kadar yavaş yavaş yürüdü. Bunlar Tanrı'nın sözleri dedi. Onlara kitabı göstererek önünde eğilin ve onun gerçeğini kabul edin. Kilise sessizliğe gömüldü ve tüm bakışlar Orestes'in üzerindeydi. İleri gelenler birbirlerine bakarak alçak sesle mırıldanıyor, Orestes'i izleyerek ilk onun çökmesini bekliyorlardı. Orestes Siril'e kayıtsızca bakıyordu ve diz çökmüyordu. Törene katılanlar fısıldamaya başladılar ve ilk kişi Arçonlardan birisi oldu. Siril'in ve elinde tuttuğu kutsal kitabın önünde diz çöktü. Yavaş yavaş asillerin her biri ve hepsi ayakta sadece Siril ve onun önünde Orestes kalana kadar diz çöktü. Valinin cüreti karşısında hayrete düşen Siril ona daha da yaklaştı. "Diz çök!" diye zorladı. Ancak Orestes'in ifadesi açıkça meydan okuyordu. Hipatya'yı mahkum eden kimsenin önünde diz çökmeyecekti. Cesaretine hayran kaldım ve kendimi korkak bir fare gibi hissettim. Orestes hep gözü pek olmuştu ve her zaman filozofa olan hislerini gizlememe mertliği göstermişti. Ona asla ihanet etmezdi ve o gün şehirdeki tüm kodamanların önünde sessizlik içinde haykırıyordu. Özellikle Parabolani arkadaşımlarınki olmak üzere fısıltıların tonu yükseliyordu. Ammonius'un sabrı tükenmeye başlamıştı. "Diz çökmeyecek mi?" diye fısıldayarak sordu yanındakilere. Bir yandan kızgınlık, bir yandan da hayranlık uyandıran bu meydan okumayı kimse anlamamıştı. İskenderiye'de Siril'e itaat etmeyip otoritesini sorgulayarak herkesin önünde meydan okuyan ilk kişi Orestes'ti. "Diz çökmeyecek mi?" diye bağırdı Ammonius, şahit olduklarına daha fazla dayanamayarak. Haykırışı kilisenin taş duvarlarından yankılandı. Sesi tehditkar çıkmıştı ve herhangi bir parabolanilerle uğraşmamak için itaat ederdi. Orestes bunu yapmadı. Sessizce sabrı taşmak üzere olan piskoposun önünde ayakta duruyordu. Sonra Siril kutsal kitabı başını üzerine kaldırdı. "Diz çök, diz çök!" diye tekrar bağırdı Ammonius. Onu susturmaya çalıştım ama beni duymazdan geldi ve sesi diğer parabolani arkadaşlarımızın sesleriyle birleşti. "Diz çök, diz çök!" diye bağırıyordu herkes Orestes'e gözdağı vererek. Sabrı ilk tükenen Orestes oldu ve Siril'e bu tuzak nedeniyle en sevdiği varlığı mahkum ettiğinden ve durumu gerginleştirmeye başardığından dolayı öfkelenerek o hala elinde kutsal kitabı tutarken arkasını döndü ve çıkışa doğru yöneldi. Katılımcılardan sakınarak ve bazı nüfuslar tarafından takip edilerek yanında muhafızlarıyla sağlam adımlarla kapıya doğru ilerledi. Arkadaşlarım, özellikle de Ammonius çok iddetliydi ve valinin geçmesini önlemek için hemen girişe yıldılar. Ammonius'u tutmaya çalışıyordum ancak o kadar hiddetlenmişti ki sonunda muhafızların araya girmesi gerekti ve valiye yol açmak için bizi itmeye başladılar. Bununla birlikte Ammonius tüm arkadaşlarımın öfkesini alevlendirmeyi başardı. Muhafızlara karşı uyguladığımız baskı giderek artıyordu. Orestes'in üzerine çullanacak gibiydik. Muhafızlarına sert davranmamaları için bir işaret yaptı ve korkmadan arkadaşlarıma yaklaştı. "Ben de Hristiyanım," diye bağırdı. "Seni sefil," diye hakaret etti Ammonius. "Kafir, dinsiz." Ammonius'un suçlamaları öfke tarafından ile geçirilmiş diğer insanların haykırdığı her çeşit hakaret ve tehditle karışıyordu. Valinin arkasında sadece nüfuslular değil, şehrin tüm elit Hristiyanları arkadaşlarımın şiddetli tepkisi karşısında hayrete düşmüşlerdi. "Valiye yol açın," diye bağırdı muhafızı bir taraftan aramızda ilerlemeye çalışarak. "Ben de sizin olduğunuz kadar Hristiyanım," diye haykırdı Orestes kendini savunarak. Muhafızlar aramızda yer açarak yavaş yavaş merdivenlerden inmeye başladılar. Ancak bizimle karşılaştırıldığında sayıları çok azdı ve uyguladığımız baskı kısa süre içinde Orestes ve askerlerinin çemberini daraltmayı başardı. Aşağı inmesi imkansız hale geldi ve aramızda hapis kaldılar. Ammonius tamamen çileden çıkmıştı. Onunla konuşup hiddetini dindirmeye çalışsam da valiye karşı hissettiği nefret korkunçtu. "Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim," diye bağırdı bir yandan kesesinden bir şey ararken. Hatırı sayılır boyutlarda bir taş çıkarttığını ve Orestes'e doğru fırlatmak için sıkıca kavradığını görünce onu kolundan tuttum ve tüm gücümü kullanarak durdurdum. Aşırı tepki gösterdiğini, taşlamak istediği kişinin vali olduğunu, imparatoru temsil ettiğini söylemek isteyerek ona baktım fakat konuşmama izin vermedi. Boğazıma sarılması ve bakışlarıyla beni delip geçmesi karşısında şaşırıp kaldım. Hiddet algısını tamamen bulandırmıştı ve gören en kötü düşmanıyla karşı karşıya olduğunu sanırdı. Bana olan öfkesi küçümsemeye dönüştü ve yeniden engellenmemek için beni tapınağın girişindeki sütunlardan birine doğru fırlattı. Bu hareketten sonra aramızda bir şey koptu. Düştüğümde bana bakış şeklinden onu hayal kırıklığına uğrattığımı anladım. Benimle neredeyse bir an bile ilgilenmedi. Çünkü dikkatini hemen Orestes'i vahşice hedef alıp atacağı taşta yoğunlaştırdı. Kaya parçası havada uçtu ve iyi alınmış nişanla valinin alnına çarptı. Orestes darbe yüzünden şaşkına dönmüş, bakışlar ve suçlayan seslerle çevrilmiş halde bir yandan elleriyle şakandan fışkıran kanı durdurmaya çalışarak yere düştü. Ammonius'un hareketinden cesaret alan bazı arkadaşlarım onu izleyerek daha fazla taş atmaya başladılar ve muhafızları Orestes'in etrafına daire şeklinde kapanarak kalkanlarıyla onu bu nefret yağmurundan korudular. Orestes ve muhafızları taşlar bitene kadar uzun bir süre boyunca yere çömelmiş bir şekilde kalarak saldırıdan saklandılar. Parabolaniler saldırıyı kesince orada bulunan Hristiyan kalabalık taraf seçmeye karar verdi ve Orestes'in lehinde araya girdiler. Çok sayıda insan parabolanileri azarlamaya, itmeye ve merdivenlerden uzaklaştırmaya başladı. Vurarak, tehdit ve hakaret ederek aralarından yol açtılar. Parabolaniler çoğunun desteği olmamasından dolayı şaşkın bir halde geri çekildiler ve kalabalık Orestes ile muhafızların etrafını sararak kaçmalarını kolaylaştırdı. Grup gidince müze alanı sükunete kavuşamadı. Çünkü parabolanilerin davranışı yüzünden Hristiyanların arasında oluşan çelişki, azarlamaların tam bir diyalektik savaşa dönüşmesine neden oldu. "Katiller, dinsizler, hainler, bu sefili koruyarak İsa'ya ihanet ettiniz. O Hristiyan, sizler de iblisler gibi davrandınız. Biz inancı savunuyoruz. Siz kendinizi herhangi birisini öldürmeye adamışsınız. Ölüme hizmet ediyorsunuz. Efsunlular, din değiştirmiş paganlar, defolun parabolaniler, sizi İskenderiye'de istemiyoruz, defolun, defolun." Kısa sürede valilikten daha fazla muhafız gelmemiş olsaydı bu sözler yeni bir ağız dalaşıyla sonuçlanacaktı. Valiye karşı yapılan saldırının ele başlarını tutuklamak için kesin talimat almışlardı ve olaya şahit olanların verdiği ifadeler Orestes'e yapılan saldırının kışkırtıcısı ve sorumlusu olarak Ammonius'u yakalamalarını kolaylaştırdı. Arkadaşlarımdan uzak durarak olayları izlemiştim ve halkın verdiği tepki beni hayrete düşürmüştü. Bizi sevmiyorlardı. Şehrin Hristiyanları bizi artık İskenderiye'de istemiyorlardı ve bense onlara hizmet ettiğimizden, onların da bizi takdir ettiğinden emindim. Gerçeklerden bu kadar uzak bir şey olamazdı. Uzun süredir Hristiyanlar bizden, otoritemizden ve yasamızdan bıkmışlardı. Siril geldiğinden beri sivil hayatın her yönüne müdahale etmiştik ve dini etkinliklerimizi giderek daha az icra etmiştik. Siril'in özel ordusuna dönmüştük ve Siril de halkın saygısını kazanmaktan uzak günden güne küçümseniyordu. Haklı olduklarını düşündüm. İskenderiye artık eskiden olduğu gibi bayındır bir şehir değildi ve biz onu bir hapishaneye, bir mezarlığa, kasvetli bir yere çevirmiştik. Karışan aklım yüzünden, uzaklara daldığımdan muhafızların Ammonius'u götürdüklerini fark etmemiştim. Bir ses beni gerçeklere döndürdü. Davos, orada durmuş ne yapıyorsun? Haydi gidelim. Bu Sirus'tu. Isidorus'la birlikte onları takip etmem için ısrar ediyordu. Diğer parabolenler halkın tepkisinden dehşete düşerek ve askerlerin misillemesinden korkarak kaçmışlardı. Sersemlemiş bir halde merdivenlerden indim. Nereye gidiyoruz? Zindanlara, Ammonius'u oraya götürdüler. Fakat tehlikeli olmaz mı? Bizi de tutuklamasınlar. Şimdiye kadar tutuklamadılarsa bundan sonra da tutuklayamayacaklarını sanıyorum, dedi Sirus. Eğer bize sorarlarsa bugün burada olmadığımızı ve sadece kardeşimizin durumunu öğrenmek için geldiğimizi söyleyeceğiz. Bence bizimkileri bulmaya gidip sonra onu kurtarmamız gerekir, dedi Isidorus her zamanki ahmaklığıyla. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşamıyordum. Ammonius'u götürmüşlerdi ama o da bunu hak etmişti. Diz çökmeyi reddettiği için valiye saldırmıştı. Ne delilik, ne büyük delilik. Karar vermekten aciz bir şekilde kardeşlerimi tepeden inerken takip ettim. Şehrin sokaklarından geçerken korkulu ve hor gören bakışlara neden olduğumuzu fark etmeden koştuk ve şehir zindanlarının civarına geldik. Varoşlarda bulunan bina çok iyi korunuyordu. Yüksekte ve etrafı çorak araziyle çevrili olan devasa taş yığınından karanlık bir aura yayılıyordu ve mekanın ölümü saran bunaltıcı bir durgunluğu vardı. Çevresine mevzilenmiş askerleri görünce soluk soluğa durduk. Ne diyeceğiz diye sorduk birbirimize soluklanarak. İse doğrusun ahmaklığının farkında olan ve bende de hiçbir girişimcilik görmeyen Sirus konuştu. Bırakın ben konuşayım dedi. Girişe kadar doğal bir şekilde yürüdük ve bizi gören bir muhafız önümüzü kesti. Parabolaniler, burada hoş karşılanmıyorsunuz, gidin buradan. Kardeşim, dedi Sirus yumuşakça, buradaki sükuneti bozmaya gelmedik. Bugün Rakotis tepesinde tutukladığınız Hristiyan kardeşimiz Ammonius'un durumunu öğrenmek için gönderildik. Muhafız hepimize kuşkuyla baktı ve saldırı işareti bekleyen daha fazla parabolani var mı diye etrafa bir göz attı. Sadece üçümüz varız ve sana söylediğim gibi barış içinde geldik diye onu sakinleştirdi Sirus. Muhafızın korkusunu tahmin ederek. Binanın içinden başka bir muhafız çıktı. Ne istiyor bunlar? Diye sordu arkadaşına bizi görünce. Onları da tutuklamamızı mı? Hayır dedi ilki. Barış içinde arkadaşlarının haber almak için geldiklerini söylüyorlar. Haber mi? Diye şaşırdı asker. İmparatorun şehirdeki temsilcisini öldürmeye teşebbüs eden birisinden nasıl bir haber bekliyorsunuz? Bekleyin, burada bekleyin ve size yeni haberler verelim. Son söylediklerindeki alaycı tonu hissedebiliyordum. Tekrar ilk askere baktık ve o da bize beklememiz için ücra bir köşeyi gösterdi. İtaat ederek gösterdiği yere kadar gidip girişten uzaklaştık ve bekleyiş içinde yere oturduk. Onu öldürecekler dedi Cyrus teslimiyetle. Lanet olası diye bağırdı Isidorus. Peki ne bekliyordunuz diye sordum. Her iki arkadaşım da bana hayretle baktı ve hala hiçbir şey anlamadıklarını fark ettim. Onlara baktım ve ne demek istediğimi açıkladım. Ammonius valiyi taşladı. Anlıyor musunuz? Valiyi. Ölüme mahkum edileceği kesin. Geçilmemesi gereken bir çizgiyi aştık. Bu vali bir kafir ve ona büyü yapılmış dedi Isidorus kızgın olduğu açıkça görülerek. Ölmeyi hak ediyor ve Ammonius inancın gerçek bir savuncusu gibi davrandı. Şehit olacak diye ekledi Cyrus. Hiçbir şey söylemedim. İki deliye nasıl davranırsa o şekilde onlara bakmamaya çalıştım ama başka bir şey düşünemiyordum. Davranışlarının kötülüğünü, önermelerinin yanlışlığını görmekten acizdiler. Ancak çok yakın zamana kadar ben de böyle düşünüyordum. Onlar kadar cahil olmuştum. Birisinin Tanrı'nın önünde korkudan diz çökmezse inancını tehlikeye atacağını iddia etmek. Ne için? Diye düşündüm. Belki de Tanrı korkan yürekler istiyordur. Tanrı ne zaman Siril'in ileri sürdüğü gibi inanmayanların ölmesi gerektiğini söyledi. Arkadaşlarım sorumluluklarını üstlenmekten çok Ammonius'tan bir şehitmiş gibi bahsetmeye başladılar. Öldüğünde doğrudan cennete yükselecek zavallı bir kurban. Onların konuşmasını dinleyince Siril'in bizi nasıl aldattığını anladım. Hepimiz onun gücüne olan susamışlığını tatmin etmek için öldürürken ölmeye hazır. Hepimiz cenneti kazanacağımıza kani, hem de masumları öldürerek. Ne zaman bu kadar sapmıştık? Cyrus beklediğimiz süre boyunca dua etmemizi önerdi ve biz de öyle yaptık. Dudaklarımdan tekrar tekrar kalbimin artık eşlik etmeye reddettiği kelimeler döküldü. Arkadaşlarımı sinirlendirmemek için dua ettim ama zihnim duayı takip etmiyordu. Zihnim tekrar özgürce uçuyordu ve Ammonius'un yanında geçirdim. Her anı sorgulamaya başladım.